kontrol etmem gerekiyor. Şimdi Celtic Tim alanına bakıyoruz. Uygarlık ve bu Yunan tarihine de bağlayacağız bunu. Uygarlık ve kültür ilişkisi içinde. Celtic Tim alanında dedik ki şey var. Sanat, din ve felsefe var. Hegel'in sisteminde. Burada göstereceğiz dizgiyi. Birincisi sanat. Burada sesler. Noise sesi görüyor musunuz? Şurada. Tabii. Yani şey var. Daha henüz olmayacak noktasına gelmedik. Şimdi bizi ilgilendiren şu an dizgelerdi. Mantık, doğa, tim felsefesi. Uygarlık kategorisini şeye bağlayacağız. Celtic tin alanına bağlayacağız. Çünkü nesnel tin alanı yani ikinci alan yani tüze felsefesinde incelenen alan şey değil. Kültür alanı. Orada ne inceleniyordu? Hak, ahlak ve törellik. Üç kategori inceleniyor aslında. Yani Celtic tin'den önce bunlar karışık değil. Eğer şu şeyi sistemi düşünürseniz tin felsefesi bakın okunuyor mu? Bu felsefesi üç bölüme ayrılıyor. Öznel tin, nesnel tin ve Celtic tin. Celtic tin görüyorsun sanat, bildirilmiş tin ve felsefe. Bölüm, o da üçe ayrılıyor. Hak, ahlak ve törellik. Bunu geçen sene inceledik. Tarih felsefesi bunun son bölümüyle. Şurası dünya tarihi. Öznel tin alanında ise neler inceleniyor? Ruh. İnsan diye. İnsanın özel yetileri inceleniyor. Bizi ilgilendiren burada nesnel tin ve Celtic tin. Nesnel tin alanına kültür diyebiliriz bütününde. Yani hak, ahlak ve törellik alanları, kültür alanları diyebiliriz. Celtic tin alanı uygarlığı ilgilendiriyor. Şimdi Celtic tin alanında sanat var. Sanat kültür mü, uygarlık mı? Sanat tabii ki kültür. Ama uygarlıkla ilişkisi nedir dersek sanatın aynı zamanda bir uygarlık kriteri olarak da alınıyor sanat, değil mi? Sanatın yüksekliği, uygarlık yüksekliğini de gösteriyor. Uygarlık genel olarak ideal bir duruma karşılık düşüyor. Yani ya da en azından ona ulaşmış olmayı anlatıyor bir noktada. Yani biraz yine soyutlara soyut yani bunları belli bir şey var, karışıklık var şeyde bu noktada. Müzik de şey yapıyor. Dikkatimizi dağıtıyor. Şimdi o zaman çok fazla derine girmeyelim. Kültür daha genel bir anlatım. Uygarlık ise daha seçici bir anlatım. Yani her şeyi uygarlığın altına getiremiyoruz. Nazi uygarlığı diyemiyorduk. Ya da bir despotik uygarlıktan söz etmek biraz yine çelişkili oluyor. İnsanın uygarlığı şey dedik, başlangıçta tin, dünya tin. Tin ortaya çıktığı zaman ya da homo sapiens ortaya çıktığı zaman bu homo sapiens herhangi bir şekilde belirlenmiş değil. Bu şey mi, açık mı? Yani ne sınıfsal belirlenim var, ne etnik belirlenim var, ne ulusal belirlenim var, ne dinsel belirlenim var. Hiçbir şey yok. Soyut. Yani bütün bu belirlenimleri alabilecek bir insan potansiyeli var ama henüz belirlenimler yok. Yani şeye baktığınız zaman tarihsel belirlenimler ne zaman ortaya çıktı diye sorarsak aşağı yukarı hepsi 10 bin hatta 5 bin yıl, son 5 bin yıla sığıyor. Sümerler 5 bin yıl önce ortaya çıktılar. Daha önce Sümer yoktu. Mısırlar 5 bin yıl önce ortaya çıktılar. Daha önce yok. Türklerden en eski kayıt şeyde var. Aryan'da var. Aryan. Bunu bizim tarihçilerimizin öğrenmesi gerekiyor. Türkler konusundaki en eski referans bildiğimiz kadarıyla şey de var, Arianus da var, İskender'in seferlerinde ve Sogdianalılar ve Markanda'da yaşayan kişiler. Bunlar Afgan da olabilirler ama Türk olma olasılıkları da çok yüksek. Ve Roxana bu Sogdiana kültürüne ait bir kız ve İskender'in evlendiği bir kız ve dünyanın en güzel kızı. Bu şey, ya Türk ya Afgan. Ama Sogdiana ve Markanda'yı şey yaparsak, bağlarsak, Markanda Afganistan'a ait bir yer değil. Semerkant'ın ta kendisi ve muhtemelen bunlar şey, Türklerin şeyleri, kendileri. Yani çünkü İsa'dan bugünü kriter alırsa 2400 yıl kadar önceye gidiyor ya da 2350 yıl kadar önceye gidiyor. Türklerin o zamanda Türk olarak orada ya da kendi kültürle, etnik kültürleriyle var olma olasılıkları yüksek görünüyor. Çünkü kentin adı Markanda. Yani belki yazı daha sonra geldi ya da belki o zaman da vardı. Ama çok fazla şey yok, detay yok o şeyde. İskender'in, Arianus'un anlattığı. Muhtemelen Arianus'un dayandığı kaynaklarda daha fazla detay vardı ama Arianus o detayları İskender'in yaşantısına bağlı görmediği için almadı ve o dönemde literatür yitip gitti. Her neyse, bu şey, son 5000 yıla sığdırabiliyoruz bütün kültürel belirlenimleri ve o kültürel belirlenimler şey, şimdi onların kutsal olması filan, törel, burada şey önemli, tarih felsefesi için temel dedik şey, nesnel tin alanı. Nesnel tin alanında ahlak, hak, ahlak ve törellik vardı. Törelin şeyini düşünebiliyor musunuz anlamını? Törellik homo sapiensin kazandığı bir şey. Yani aslında kazandığı, dışarıdan aldığı bir şey değil. Kendi içinden ürettiği bir şey. Törellikten neyi anlıyoruz? Töre. Töre ne? Alışkanlık. Norm. Bir davranış kalıbı, davranış biçimi. Yani İşte çok karalılık bir töre, tek karalılık bir töre, çocukların davranışlarında bir takım özellikler ve töreler bütün insanların birbirleriyle olan ilişkilerindeki belirlenimler diyorduk. Törelliğin şeyi oydu genel tanımı. Törellik alışkanlıktır ve alışkanlık ölümdür. Ölüm alışkanlığın değişimi engellemesini anlatıyor. Yani alışkanlık nedir? Düşünülmeden yapılan davranış, değil mi? Otomatik olarak yapılan bir davranış. Ve törellik otomatik olarak düşünülmeden yapılan davranışların sistemi demek. Bunlar kazanılıyor dedi. Homo sapiens bunları şey yapmıyor, geldiğinde hazır bulmuyor. Yani taş yapmayı, ancak balta yapmayı ya da taş yontmayı ilk aşamalarda başarabilen bir insan, varlık var karşımızda. Törellik yok. Homo sapiensin törellik olmadan, yani herhangi bir toplumsal belirlenim olmadan nasıl var olduğunu düşünebiliyor muyuz? Hemen hemen hayvan gibi. Yani aile yok, sürü var. Yani orada topluluk demek ilk anda biraz şey, o doğa durumu dediğimiz aşamaya topluluk demek biraz zor. Topluluk kavramı şeyi istiyor, değer kategorisini gerektiriyordu. Şurada görüyor musunuz törelliği? Tarih kavramı okunmuyor. Şöyle büyütelim. Etik insan ilişkilerinin belirleniminin
bilimi. Bu düzey felsefede var değil mi?
Genel efendim.
Düzey felsefede var mı?
Bu internette var.
Kitapta yok mu?
Hayır. Bu benim şeyim. Yazın ve burada kavramlar var. Etik konusunu konuşuyoruz şu anda. Homo sapiens, etik ve kültürel belirlenimler ya da tarih, ulusal belirlenimler diyelim. Yani şimdi insanlar ortaya çıktı Homo sapiens ve sıfır etikle ortaya çıktı, sıfır kültürle ortaya çıktı. Bu gerçekten şey, bir moment yani. Çünkü insan olarak yeryüzünde soluk almaya başlar başlamaz kültür de üretmeye başlamak zorunda. Çünkü sağ kalması için taş yontması gerekiyor. Ya da mızrak kullanması ya da bir sopayı sivrilmesi gerekiyor. Sopayı sivrilmesi kültür. Doğa ötesi. Doğa üstü. Yani doğada olmayan bir şey. Yaptığı zaman kültür başlıyor diyoruz. Uygarlık değil. Uygarlık daha yüksek bir kavramdı. Yani uygarlığı böyle çok da uygarlık saltık din alanına aitse, saltık din alanı sonsuz din alanıysa o sonluluk, sonlu varoluşun üstündeki bir alana ait bir kavram olmalı. Yani güzel sanat uygarlıkla ilgili. Güzellik uygarlıkla ilgili. Yani taş yontmak şey değil. Güzellikle falan ilgili bir şey değil. Eğer sanat için yontuluyorsa tamam. Onun uygarlıkla ilgisi var. Ama sadece hayvan öldürmek için ya da meyveyi yarmak için ya da hayvanı öldürmek için işte yapılıyorsa o kültürel bir şey. Şimdi etik belirlenimler nereden geliyor? Yani etik İlk etik belirlenim ne olabilir? Freud'a göre ilk etik belirlenim babanın hazzı kendi tek eline alması. Yani çocuklarını anneden ayırarak anneyi dişi olarak kendi haz nesnesi olarak kendi tek eline alması. Bu Freud'un açıklaması. Bu ailenin şeyi oluyor. Belirlenim, biçimlenmesi oluyor. Çünkü anne baba o durumda belirlenimler olarak ortaya çıktıkları zaman anne ve baba varsa doğal olarak çocuklar var mı? Aileye ait olan çocuklar. Yani genel olarak çocuklar değil ama o anne baba ilişkisine bağlı. Yani o anneden doğan ve o babadan doğan çocuklar. Yani bu bir törel belirlenim. Törellik ve ahlak arasındaki ilişkiyi çok sağlam bir şekilde kurmamız gerekiyor. Çok açık olarak ve kuşkusuz, fikircimsiz olarak kurmamız gerekiyor. Şimdi onu yapalım. Orada ahlakın anlamı şu. O belirlenim doğrudur ya da eğridir demek. Onun o yargıyı ahlaka düşüyor. Ahlak şey değil, törellikle aynı şey değil. Etik ve moralite ve ethics İngilizce'de, Almanca'da moralität ve Sittlichkeit. Değil mi? Aynı şey değil. Zit de ne anlama geliyor? Gelenek, görenek, töre anlamına geliyor. Yani gelenek ve görenek kavramlarının törellikle ilişkisini kurabiliriz. Törellik dedik alışkanlıktır. Bu Aristoteles'in şeyi, bir tümcesi, önermesi ya da belirlenimi. Törellik alışkanlıktır. Yani içine doğuyor çocuklar törelliğin, bizler hepimiz ve o törelliğin kodlarını, normlarını bize veriyor çevremizdeki dünya, toplum ve aile. Onları sorgulamadan alıyoruz ve babaya saygı göstermek, anneye saygı göstermek, kapıdan sağ ayağını atarak çıkmak, önce sağ çorabını giymek ya da işte gece tırnak kesmemek, şunu yapmamak, bunlar sorgulanmadan şey gibi bilince kazınıyor ve bu şey alışkanlık dediğimiz ya da gelenek ve görenek falan dediğimiz şey. Gelenek demek daha şey doğru bir bakıma çünkü geliyor ve geldiği için kabul ediliyor. Doğru olduğu için ya da şey değil. Anlamlı oldukları için değil. Anlamlı oldukları zaman gelenek olmaktan çıkacaklar. Genel doğrular olacaklar ve gelenek karakterini kaybedecekler. Gelenek karakteri şey demek. Sorgulanmadan kabul edilen belirlenim olması demek. Törel belirlenim bunlar. Moral belirlenim şu. Duyunca ilgilendiriyor. Moralin, ahlaksallığın kaynağı şey, duyunç. Şimdi böyle bir kavramsal şeyde, alanda ahlaksalı önemi o kadar özsel ki, o kadar büyük ki bu şey, sonsuz önemi olan bir şey. Yani ve bu kültürde ne yazık ki entelektüellerimiz bunu anlamadılar. Örneğin bir Rusya çevresinde birlikte görmüştük. Moral anlatımı, Ruso'nun ahlaksal, moral olarak kullandığı sözcük Türkçe ruhsal olarak çevriliyor. Yani çevirmen şeyi önemsemiyor orada moral olmasının. Moral şu demek, törelliği yargılayabilme yetisi demek. Duyunç şey... Özgürlük ve duyunç arasında bir ilişki kurabiliyor muyuz? Kurabiliyoruz. Duyunç aslında özgürlük demek. Çünkü ben duyuncumla her şeyi yargılayabilirim. Yasaları, devletleri, bireyleri, kurumları, yönergeleri vesaire her şeyi, törelliği yargılayabilirim değil mi? Peki, törelliği hiçbir şekilde sınır getirmeden yargılama davranışını ilk kez uygulayanlar kimler tarihte? Daha özel olarak?
İyon.
Sofistler. Sofistler Yunan tarihinde şeyler, yani Sokrates'in döneminde, ondan biraz önce yaşıyorlar. Sokrates de bir dönem sofist olmuş. Sofistler o aynı zamanda Helenik kültürün klasik döneminin doruğu, yani tam şey en yüksek ve biliyorsunuz ki en yüksek doruk ya da doruk noktası aynı zamanda düşüşün başlama noktası ve o dönemde şey başlıyor, düşüş başlıyor. O düşüşü başlatanlar sofistler ve Sokrates. Çünkü bunlar her şeyi sorguluyorlar. Sofizm kötü, ünlü bir şey, düşünce biçimi ve aslında şey, bir yerde şey gibi görünüyor, ahlaksızlık gibi görünüyor. Ama aynı zamanda da şey, paradoksal olarak ahlakın ta kendisi. Çünkü duyuncu saltık yargıç noktası, yargılama noktasına getiriyor. Yani sofistlerin çiğnemeyecekleri hiçbir kutsallık yok. Bu şey gibi görünüyor değil mi? Aşağılayıcı bir yargı gibi görünüyor. Ama o dönemde Atina törelliğinin, Atina tininin hak ettiği şey de o. Yargılanmak. Çünkü Atina tini şey değil. Dünya tininin ya da genel olarak insanlığın kültürel olarak alabileceği ya da uygarlık biçimi olarak alabileceği son biçim değil. Değil mi? Yani çok yüksek diyelim estetik olarak. Ama şey, efendim? Köleler var. Gerilik, belli bilimsel gerilik var. Yani örneğin şey var, öyküde geometrisi var ama fizik yok. Yani insan insanlığın olabileceği en yüksek biçim değil. Her bakımdan. Her bakımdan yetersiz. Yani etik olarak yetersiz. Estetik olarak sonsuz. Yeterli. Ama şey yok. Henüz diyelim polifoni yok. Ya da yani sanatsal olarak işte daha her şey üretmiş değil. Sanatsal olarak klasik tin şeyi veriyor. Saltık normları veriyor diyebiliriz. Güzelliğin gerçek normlarını veriyor, ideal normlarını veriyor ve onları realize ediyor diyebiliriz. Ama yine sanatsal olarak da şey, klasik batı müziği dediğimiz müzik biçimi orada yok ve başka eksiklikler de var. Yani kübizmi ya da bilmem ekspresyonizmi falan onları şey yapmıyoruz, katmıyoruz ki onlar da henüz yani insan tininin üretebileceği biçimler güzel sanattan uzaklaşıyor olsalar bile. Yani Yunan klasik Yunan tini şey değil. İnsanın dünya tini ya da insanlığın alabileceği son biçimi sergilemiyor. Dolayısıyla onun ortadan kalkması gerekiyor. Ve sofistler şey gibi davranıyorlar. Duyunç gibi davranıyorlar. Her şeyin yargılanabileceğini gösteriyorlar. Her şeyin sofistler ve Sokrates arasındaki fark şu. Sofistler herhangi bir insanı kriter olarak alıp o insanın duyuncuna göre yargıda bulunabiliyorlar. Yani ben örneğin şu ya da bu yasayı beğenmeyebilirim. Yani yanlış olarak görebilirim. Şu ya da bu devleti yargılayabilirim. Değil mi? O sofistler şey diyordu Protagoras'ın ağzından. İnsan her şeyin ölçüsüdür diyorlardı. Ama diyordu ki o insan evrensel insan değil. Gerçek insan değil. Herhangi bir tikel insan ve onun yargısı o yüzden tikel bir yargı. Yani evrensel olarak sayamayacağımız. Ona karşı Sokrates evrensel insanın yargısını getirmeye çalıştı. Neden? Çünkü Sokrates gerçek iyi aradı. Onu nereden biliyoruz? Çünkü iyinin logosunu aradığını biliyoruz. İyinin logosu derken iyinin tanımı olarak o logos orada çevrilebilir. Ama biz ona kavram da diyebiliriz. İyinin logosu. Sokrates'in aradığı şey iyinin kavramıydı, iyinin gerçeğiydi, iyinin kendisiydi ve o sofistlerin kullandığı ölçütten farklı bir şeydi. Yani o iyinin kavramının tikel olacağını düşünemeyiz değil mi? Sokrates'in aradığı şey gerçek iyiydi, içinde arıyordu onu ve burada önemli olan şey şu, Sokrates'in kendi içinde bulacağı şey, ölçüt ya da iyi tanımı, iyi kavramı başka her dışsal iyiyi yargılamanın şeyini verecekti, olanağını verecekti. Ve verdi. Yani Sokrates Atina törelliğinin şeyini gördü. Yanlışlığını, yetersizliğini gördü. Ve Atina mitolojisini de yetersiz olarak gördü. Çünkü Atina mitolojisi, Atina mitte, Atina'nın dinsel biçimi, şu an onu inceleyeceğiz tarih felsefesinde, şey değildi. Sokrates'in kendi içinde bulduğu dinsellik diyelim ona. Dinsellik demek zorundayız. Yani Sokrates bugünkü anlamda dindar bir insan değil. Ama Atinalılar Sokrates'i yargılarken ve mahkum ederken başka tanrılar ya da başka tanrıdan söz ettiler. Yani Sokrates'in kendi iç sesi dediği şey Atinalılar onu bir tür tanrı olarak gördüler. Ve o da Sokrates'in şeyini, Yunan mitolojisinden ayrılması anlamına geldi ve Atinalılar o kendi mitolojilerine saldırı olarak ya da eleştiri olarak gördükleri her tutumu aslında şey yaptılar, reddettiler ve yargıladılar. Sokrates'ten başka net olarak biliyoruz, Anaksagoras yargılandı gıyabında.
Ve hiç ölüme... sofisti yargılanmadı mı acaba?
Kim?
Sofistlerden hiç yargılanmadı mı?
Sofistler de şey, suçlanıyorlar, yasaklanıyorlar, kitapları yakılıyor, o tür şeyler var. Sofistler içinde var. Sofistler şeyler, önemli bir, onları doğru çözümlemek çok önemli. Ayrıca da Aristoteles aynı şekilde hedef olma durumuna gelince Aristoteles ikinci bir Sokrates olayı daha yaşanmasın diye asosa kaçıyor. Kaçma demek gerekir. Yani böyle bir şey var. Terelliğin kendini korumak için düşmanlarını ortadan kaldırma gibi bir tutumu var. Terellik bu. Atina terelliği. Terellik alışkanlıktı ve terelliğin buna şundan girdik. Terellik ve dünç ahlak arasındaki ilişki ya da karşılık nedir diye. Yani ahlak temel olan. Terellik onun üzerine oturmak zorunda. Yani terellik dünç tarafından onaylanmış olmak zorunda. Ya da dünç tarafından onaylanabilen, dünç tarafından çürütülebilir ya da reddedilebilir de. Onaylanmak, onaylanmamaktır aynı zamanda. Ben bir şeyi onaylıyorsam o onayı çekebilirim. Benim onayıma dayanıyorsa o zaman aynı zamanda şey, o yok olma riskini de taşıyor. Ortadan kalkma riskini de taşıyor demektir. Ve dünç ve ahlak, ahlak ya da ahlak ve törellik arasındaki şey bu. Yani bir şey ahlaksal olarak törel olarak var olabilir. Törel olarak var olan, ahlaksal olarak düzgün değilse o ortadan kaldırılır. Törel, yasalar da törelliğin bir momenti. Yani bildiğimiz bütün yasalar, devletin kendisi, törel bir belirlenim. Ve yasaların hepsinin ahlaksal olarak düzgün olmaları gerekir. Ahlaksal olarak düzgün olmayan yasalar kaldırılır. Ve o zaman şeyi görüyoruz, düğüncün önemini görüyoruz. Dünç kendini devletin üstüne koyabiliyor, bütün yasaların üstüne koyabiliyor. Dedik her şeyin yargıcı olabilir. Sofistler insan her şeyin ölçüsüdür diyorlardı o anlamda. Ama o ölçüt Sokrates'in nesnel ölçütüyle tamam bütünlenmeli ya da ona çevrilmeli. Yani düğünç nesnel doğruyu ve iyi saptamanın ölçütü olarak her şeyin haklı yargıcı. Şimdi burada düğüncün kapris aşamı biçimini de görmemiz, ayırt etmemiz gerekir. Yani benim düğüncüm devletin üstünde. Dolayısıyla ben devleti yargılayabilirim. Tamam, bu teorik olarak olanaklı ve bunu herkes yapıyor. Düğünç yasaların üstünde. Ben bu yasaları yargılayabilirim ve onları değişmesini isteyebilirim ya da değiştirmeye çalışabilirim. Yani şimdi yine bir tartışmalı konu. O yüzden tartışması bir şekilde onunla teğet geçelim. Bu şeyler işte devletleri ortadan kaldırmak, yasaları değiştirmek isteyen ama özellikle devletleri ortadan kaldırmak isteyen bireyler bu program ve eylemi kendilerine onları gerçekleştirme hakkını kendilerinde görüyorlar. Bu onların duyuşlarının şeyi, vargısı. Yani bu insanlar duyuşlarıyla hareket ediyorlar. Diyorlar ki bu devlet şey, kurtarılmalı. Yani bu devlet işte devrildi ya da şunların bunların eline geçti. Ben bu devleti kurtarmalıyım diyor. Bunlar düğüncün özelliğinin şey, sergilenişleri, belirişleri. Yani 5 tane genç kalkıyor. Örneğin bir kurtuluş ordusu kuruyorlar ve devleti kurtarmaya başlıyorlar. Eyleme geçiyorlar. Bu düğüncün insanı hangi noktalara kadar götürebileceğini gösteriyor. Yani bu herkes bunu yapabilir. Eğer düğünç gerçekten yasalar tarafından ya da törellik tarafından denetlenmezse o zaman toplum yine ortadan kalkar. Çünkü her insan, her yasa, her devlette, her hükümette, her yönetimde, her toplumsal realitede eleştirilecek, kınanacak, bozuk olduğunu söyleyebileceği yanlar görebilir ve onlarla eyleme geçerse şey, değil mi? Törellik ortadan kalkar. Yani düğünç ve törellik arasında şey var, çok zor bir ilişki var. Bir taraftan düğünç yasaların ve devletin iyileşmesi için gerekli. Çünkü yasalar Hammurabi yasalarından sonra sürekli olarak iyileşiyorlar. Yani Yunanistan'da bile Draco yasaları diye bir şey var, onun yerine onlar kaldırılıyor. Solon yasaları geliyor, Solon yasalarından sonra daha iyileri ve bu şekilde gidiyor. Bunun bu değişimin motoru duyunç. Yani törellik ahlak üzerine dayanıyorsa törelliğin değişmesinin olanağını ahlak sağlıyor demektir. Ya da ahlak ona izin veriyor ve onu güdülüyor aslında. Duyunç moral ilerleme ya da moral iyileşmenin kendisi aynı zamanda törel iyileşmeyi de getiriyor. Yani yasalar ve töreler de iyileşiyor. Töre cinayetleri denen şey, yani bir kız bir başka erkeğin elini tuttu diye gidip abisi o kızı öldürüyorsa, bu bir töre. Bunun düzelmesi için, tamam bir taraftan yasalar bunu caydırıcı ya da korkutucu şekilde önleyebilirler ama esas da bunun ortadan kalkması için o insanların özgürlük bilincini kazanmaları, kendi duyuşlarında o töreyi reddetmeleri ve değiştirmeleri gerekir. Ahlak ve törellik arasındaki ilişki bu. Ahlak temel, duyunç temel. Duyunç, istençle nasıl ilişki içinde? Bu da ikisi arasındaki ilişkinin son biçimi diyelim. Duyunç ve istenç arasındaki ilişki. Vicdan ve irade arasındaki ilişki.
İstenç, istenç. Evet. Doğru mu, yanlış mı diye hani iç sesimiz diyelim.
Evet.
O ikisi de paralel çalışan bir anı. Tabii. Bazen duyunç istenç onaylamayabilir, tereddüt edebiliriz. O zaman o karar almıyor.
O zaman da istenç onu dinler. Yani evet. Duyunç istencin efendisi bir yerde. Bunu yap ya da yapma. Yani yapma diyor çünkü içimizden bir ses. O iç ses denen şey. Haydi gel ona iç ses falan diyor ya da çağrı diyor. Duyunç bir şey yanlışsa onu bize söyleyen yanımız duyuncumuz. Doğruysa ya da iyiyse ya da kötüyse o bizim şeyimiz, özgürlüğümüz. Kölede o yok. Kölede o hak efendiye ait.
Nereye koyuyorsunuz? Burada hani o sosyal baskı, mahalle baskı, davranışlarınızın
evet.
Kaynağı değil, aynı zamanda bir de toplum içinde bulunmanızdan...
Ne yapacağız onları,
yani,
evet.
Yani o da bir... Yani, bu üç arasında bir ilişki yok.
Evet.
Bir para verince daha var aslında hayatınızda. Yani her şekilde.
O törellik dediğim şey olabilir mi? Mahalleden gelen baskı.
Ama
ya da
düşünmeden yapılan diye tarif ediyoruz.
Evet.
Düşündüğünüz halde davranışlarınız, yani bir kişilerin davranışları farklı olmayabilir.
Evet.
Yaşadığı toplumdan gelen baskıdan dolayı.
Evet. Tamam. Yani oradaki törelliği kabul ediyor demektir. Evet. Yasaları kabul etmesi
kabul
gibi.
Zorunda kalıyor.
Zorunda kalıyor. O kabul ediyor. Kabul etmek zorunda değil. Reddedebilir. O olanak, yani bir kere onu yargılıyorsa alışkanlıktan çıkmış demektir. Çünkü genellikle insanlar hiç sorgulamadan o dış baskıyı ya da toplumsal baskıyı yargılamadan kabul ederler. Başörtü tak, işte şöyle davran, böyle davran vesaire. Bunlar sorgu. Ama birey onu yargılıyorsa ve yargıladıktan sonra uymaya ya da uymamaya karar veriyorsa artık orada özgür demektir. Tam olarak özgür. Hiçbir şekilde. Çünkü şey yapabilir, reddedebilir. Yani reddetmiyorsa o zaman onu bilinçli olarak yapıyor demektir.
Tamam. Evet.
Orada ya toplumun içinde yaşıyorsun, o toplumun gelenekleri ya da töreleri özgür değil ya da ulusal değil. Ama sen o toplumun içinde yaşamayı sürdüreceksin. O zaman bir orta nokta, uyum noktası bulmak zorundasın. Yani o toplumu terk edebilirsin. Dersin ki burası köleler toplumu, ben burada özgür olamam. Özgür olursam beni yok ederler, buradan gidiyorum dersin. Tamam, o bir yine özgürlük kararı ve özgürlüğün işlediğini gösteren bir şey. Ya da kalıp onun törelerine uyup aynı zamanda da o töreleri ya Sokrates'i yapmıyor, Atina'yı terk etmiyor, kaçmıyor oradan. Yani hatta Atinalıların kendileri o Sokrates'i atmaya çalışıyorlar. Git diyorlar. Kaç. Yani hatta hapisten kaçmasına bile zemin hazırlıyorlar. Yok. Yani o kalıp orada o kültürü değiştirmek o da bir seçenek. Oralarda o yargılamayı ya da sorgulamayı yapan birey, duyuncunun bilincinde olan birey, zaten o duyunç bir kere kazanıldığı zaman artık onu unutamazsınız. Yani o mutlaka işleyecek ve o özgürlük o yüzden geri alınamaz diyoruz. Tersinmez çünkü unutmak mümkün değil. Tekrar o eski bilinç biçimine, bilinçsizlik biçimine dönmek olanaklı değil. Töreler Homo sapiens'in değil. tarihsel, kültürel biçimi olarak ona uygun olan son biçimler değiller. Gerçek törellik değil. Gerçek özgürlük anlatımları değiller. Ki Türkiye şey, yani o konuda dünyada en özgür ülkelerden birisi. Bazı yerleri geri, yani oldukça geri ama pek çok yeri Türkiye'nin şey, yani Batı'dan, Avrupa'dan da daha ileride, daha modern ve daha özgür. Kesinlikle öyle. Güzellik açısından, evet. Yani özellikle kadın ve erkek ilişkileri ya da kadın erkek ilişkileri açısından. Yani Avrupa'da bunu Avrupa'ya gidenler bile biliyor. Yani sanıyorlar ki Avrupa'da kadınlar şeyler, çok özgürler, her istediklerini yapıyorlar falan. Tam tersi. Özellikle protestan ülkelerde kadınlar korkunç bir sınırlama altındalar. Özellikle en gelişmiş kültürlerde, protestan. Yani orada çilecilik denen şey daha ağır basıyor. Kalvinizm ve şey, yani bu törelliği yargılayabilme olanağı şeyde var, bu ülkede var. Her şeyi yargılayabilirsiniz. O yüzden burası Batı'nın bir parçası ya da özgür dünyanın bir parçası diyebiliriz. Çünkü hiçbir yerde bütün ülke homojen olarak şey değil, eşit gelişmişlik düzeyinde değil. Yani tabii ki Ağrı'da, Hakkari'de, bilmem nerede falan oralarda töre cinayetleri, o insanlar hala Sümer ya da ne bileyim Asur kültürü düzeyinde kerpiç evlerde yaşıyorlar. O kerpiç eski, söyle.
Eleştiriyor,
Eleştiri konusunda şunu söyleyeceğim. Birlikte yargılayalım. Eleştiri bir yargıç konumu mu? Öyle. Eleştirdiği zaman bir insan kendini karşısındakinin üstüne koyuyor mu? Koyuyor. Hakkımız var mı ona? Düşünün bir. Eleştiri bir insanı yargılamak demek. Yargılamak, yargıç olmak demek. Ve yargıç olmak karşısındakine şey demek, bir bakıma yargılanan birisi durumuna düşürüyor olmak demek.
Niye? Benim bir işveren olarak yanımda çalışıyorum.
Arkadaşını eleştirirsen, şimdi işverenlik, işveren ve işçi durumu farklı. İş orada oranın törelliği içinde davranmak, ona eleştiri denmez. Yani.
İş yazı.
Evet. Ama arkadaş arkadaşı eleştirirse, arkadaş arkadaşının yargıcı olursa o arkadaşlık biter. Çünkü arkadaşlar birbirlerini yargılayamazlar. Arkadaşlar eşittirler, birbirlerini severler ve dostluk, yani arkadaşlık, dostluk, sevgi ilişkisi eğer o yoksa yoktur, varsa vardır ve yargılama ilişkisi kendine onun üstüne koyma anlamına geliyor. Yani o yüzden eleştiri genellikle şeye ait, normal kültüre değil, gündelik yaşama değil, törel yaşama değil ama ideolojik yaşama ait. Yani orada eleştiri gerekiyor. Çünkü ideolojide yargılanan şey aslında öyle bir ayrım ki, o ayrım ihanet olarak da görülebilecek bir şey. Yani ideolojilerde şey, ayrımlar genellikle şey, davaya yarar verme ya da zarar verme. Yani ak kara şeyi ayrımı. Eğer birisi senin gibi düşünmüyorsa ve sen doğru düşünüyorsan, senin gibi düşünmeyen birisi yanlış düşünüyor. Yani sen dava için düşünüyorsan o sana karşı düşünüyor. Sana ve davaya ihanet ediyor. Ve onu yargılayabilirsin, eleştirebilirsin, öldürebilirsin vesaire. Yani bütün ideolojik partilerde olan şey o. Yani örneğin Sovyetler Birliği'nde Stalin döneminde devrimin, daha önce devrimin birinci, ikinci, üçüncü kademede bulunan tüm insanları, tüm önderleri hain olarak bulundu, yargılandı ve idam edildiler. Çünkü Stalin'in bakış açısından Stalin'e karşı olmak, devrime karşı olmaktı, davaya karşı olmaktı, hain olmaktı. Zinoviev, Kamenev, bunlar Troçki yok edildiler. Hainler olarak yok edildiler. İtiraf ettirildi kendilerine, bazılarına, hepsine değil. Ve çünkü orada eleştiri vardı ve eleştiri şey eleştirisi, parti, yani saltık bir yargılama noktasından yapılan bir eleştiri. Çünkü ideoloji en yüksek şey, dinden de yüksek. İdeoloji kendine dinlerin de üstüne koyuyor, devletin üstüne koyuyor, yasaların üstüne koyuyor. Öyle bir duyunç büyümesi ki var olan törenliği, var olan yasaları, var olan devleti, var olan dinleri, her şeyi yargılıyor ideoloji. Kutsalların da kutsalı gibi bir şey ve ona karşı çıkmak en büyük, en kutsal olana karşı çıkmak, o zaman o da en kötü suç olmak zorunda. Öyle değil mi? Kesinlikle bu mantık işledi realitede. Yani eğer idealite, realite ilişkisi nedir diye soracak olursak bunu görmenin en iyi yolu şey. Nazi Almanya'sında da aynı şey oldu. Naziler kendilerini her şeyin üstünde gördüler. Alman törelerinin aslında folk'a dayandılar. Yani kendilerini halk olarak gösterdiler. Ama aynı zamanda şey, Alman törel yaşamının üstüne çıkardılar. Çünkü bütün partileri kapattılar. Yasalarını, devletin yasalarını yok ettiler. Yok ettiler. Yani hukuku yok ettiler. Hukuku tamamen ortadan kaldırdılar. Baştan sona ortadan kaldırdılar hukuk denen şeyi. Çünkü yargıçlar Führer'e bağlılık yemin ettiler. Alman yargıçları Führer'e bağlıydılar. Alman askerleri Führer'e bağlıydılar. Bağlılık andı içiyorlardı. Yani şeye değil, onun altında yasaya, devlete ve ülkeye bağlılıktan önce Führer'e bağlılık andı içiyorlardı. Ve şimdi genel olarak şey, yani ideolojinin Dünç'le ilişkisi böyle bir şey. Dünç şişmesi, Dünç patlaması ve bunu süperego olduğunu göreceğiz aslında Freud incelerken. Süperego, bu bilinçsiz bir Dünç. Bilinçsiz bir yargı. Yani o bilinç, süperego bilinçaltı ile ilişkili biliyorsunuz. Süperego hiçbir zaman istenç ya da Dünç değil.
Evet. Seni eleştiriyor veya ben haklıyım diye direkt olabilir.
Benim merak ettiğim şey o. Evet. Yani iki ego... Niye haklı oluyor? Niye? Yani iki arkadaş var. İki arkadaş var. İki ego.
Kabul ettirmeye çalışıyorsun. Biz tamla beraber. Yani
iyileştirme davranışıdır aslında eleştiriye.
Eleştiri var. Bir de yargılama var. Yargılamaya yargı. Eleştiriye eleştiri diyoruz. Yargıda üstte durmak var.
Eleştiri de bir yargı değil mi?
Ama eleştiri de yanında duruyorsun kişi.
Yani eleştiri de diyorsun ki bunu yapma, bu ayıp. Bu kötü.
Ama yanında durarak söylüyorsun.
Tamam.
Üstten yargı, yargıç gibi durmuyorsun.
İşçi ilişkilerinde tabii.
Ya eleştiride kişinin yanında durmak var, yargılamada üstünde.
Şimdi eleştiride özgürlük tanımıyor gibi geliyor bana. Yani eleştiride iki insan birbirini özgür bireyler olarak tanımıyorlar. O yüzden astüs ilişkisi ortaya çıkıyor ve istencin öteki istenci domine etmesi, egemen olması gibi bir şey ortaya çıkıyor. Eğer istençler birbirine eşit olarak tanıyorlarsa, iki özgür istenç varsa o zaman birbirlerine karışamazlar.
Eleştiri de özgürlük olabilir de hocam. Eğer dikte etmeye gider...
Bir eleştiri yapar mısın? Mesela sen çok uykucusun dersen birisine ben, bu eleştiri olacak. Sen tembelsin.
O negatif bir yaklaşımdan.
Pozitif eleştiri olabilir mi? Yani sen bir şiir yazdın, ben şiiri eleştirirsem... Çok uyuyorsun.
Yargıcı, evet yargıyla. O bir
yargı
mesela tarz da önemli. Şöyle bir şey
olsun
mesela.
Öğretici bir eleştiri olursa iyi
olur. Tamam. Şimdi iki arkadaş bu eleştiri mi? Biri sigara içiyor, öteki içmiyor. Diyor, sigara içen, içmeyen daha doğrusu ötekine eleştiriyor. Ne demek bu? Söylenmesi ayrı bir şey. Eleştiri ayrı bir şey. Yani iki arkadaş birbirini eleştirirse arkadaşlık ortadan kalkar mı?
Ben şöyle derse eleştiri olmaz mı? Senin çok sigara içtiğini düşünüyorum.
Evet.
Bunun seni sağladığı için zararlı olduğunu.
Çok güzel. Birisi bana bunu söylerse, ben sigara içsem, birisi bana bunu söyler, arkadaşım bunu söylerse onun boynuna sarılabilirim, haklısın derim ve içmeye devam ederim. Çünkü o eleştirmedi beni, beni saydı, tanıdı ve kararı bana bıraktı. Eleştiri ne olabilir? Çok sigara içiyorsun. Seni kınıyorum. Seni suçluyorum.
Ama arkadaşlarımızın da hocam hayatımızda bir etkinliği yok mudur? Yani her şeye böyle bence gerektiği noktalarda kötü anlamda bir müdahale etmeli. Eleştiri yapıcıdır da kişinin kendi gelişimine de faydası evet. Olur. Yapıcı eleştirinin. Şöyle diyebilir miyiz? Eleştiri kabul etmeyen insanlar toplumda...
Eleştiri kabul etmeyenler özgür bir...
Yani en başta Hitler'de
evet.
Yani herkesi öldürüyor. Kendini eleştiren herkesi.
Evet. O kendisi eleştiriyor ama eleştiri kabul etmiyor. Ama kendine o hakkı veriyor.
Kabul etmeyen insanlar. Yani ben üstünü ben süper ekoloji.
Tamam. O, dolayısıyla sonunda o da eleştirildi. Sonunda o da eleştirildi ama. Yani onu da...
Onu bilemiyor işte ama o da...
Yani eleştirildi ve işte şey Valkyrie de o subay yüzbaşı mıydı? Onu yok etmeye çalıştı ve başka... Yani... Şimdi
eleştiri olmalı ama yapıcı eleştiri.
Evet. Yani tamam o zaman eleştiri demek eleştirinin anlamı değişiyor. Yani yapıcı eleştiri ya da kibarca söylemek. Sigara konusunda verdiğin örnek çok iyi işte. O diyorum ki sanırım yani benim de şey yapmamam lazım, diretmemem gerekir ama o eleştiri kategorisine girmiyor o tarz bir
ya da spor yap, iyi olur, bence iyi gelir.
Evet, bu eleştirme değil. Eleştiride şu olabilir, dediğim gibi özet olarak, yani yargıç konumuna geçip kendine karşındakinin üstüne koyuyorsun ve ona hakkın yok. Yani o eşitler arasında öyle bir yargılama şeyinin olmaması. Çünkü hangi hakla o yüksekliğe çıkıyorsun? Ve doğru mu yaptı? Saçmaladı. Çünkü usu eleştirirken kendine usun üstüne koydu. Kendi kaprisini, keyfiyetini usun üstüne koydu. Ne, hangi konumdan eleştirdi bir düşünün. Kant olarak eleştirdi. Yani us saltık olan ve kendisi bütün eleştirilerin ölçütü olan bir yeti. Yani diyalektik, örneğin diyalektik usun şey, momenti. Yani Kant diyalektiği eleştirdi. Diyalektiği eleştirmesinin anlamı şuydu. Us diyalektiğe gelir ve çarpar. Karşı iki önermeden ikisini de doğrulamak, ikisini de reddetmek zorunda kalır ve çarpar orada. Ve takılır. Dolayısıyla o takılma noktasında kalmalı dedi Kant. Kant'ın eleştirisi oldu. Us o çatışmayı aşamaz ve bilgisinin sınırını orada bulur. Oradan öteye geçmemeli. Hegel ya da Herakleitos, hepsinden önce Herakleitos, çatışma durumuna geldiği zaman düşüncenin onun arkasından birlik durumuna da gittiğini gösterdi. Yani varlık ve yokluk birdir, bu birlik oluştur diyen Herakleitos. Herakleitos'ta Logos'un Logos'a karşı tutumu var. Ya da Logos, Logos'u kavruyor. Kant'ta Logos nesne olarak alınıyor ama ona bakan Logos değil. Kant'ın kendi anlak. Kant'ın orada usul çalışmıyor, anlar çalışıyor. Anlak ve usul arasındaki ilişki ya da ayrım o şeyden. Anlak analitik düşünme yetisi. Yani kavramları tek tek alıyor, yalıtılmış olarak alıyor ve bu şey onları öldürüyor, bozuyor. Us o karşıtlığı doğruluyor, görüyor ve doğruluyor ve onların çözümüne gidiyor, onların birliğine gidiyor. Yani Kant'ın Arus'un eleştirisi dediği şey yanlış bir proje. Çünkü Us'u eleştirecek olan ölçüt eğer olacaksa Us kendi kendini eleştirebilir. Ama ona eleştir demenin bir anlamı yok. Kant'ın yaptığı şey kendi keyfi anlağını, bilincini, keyfi bilincini, sıradan bilincini Us'un yargıcı yapmak oldu. Kant'ın durumunda eleştiri sözcüğü saçma şeyini, pozisyonunu gösteriyor. Yani hiçbir şekilde eleştiri yapmaya hakkı yok. Eleştirmek demek, olumsuzlamak demek.
Eleştirel tarih.
Tabii. Kullanmıyoruz. Tarih felsefesinde efendim. Evet, reddet.
Eleştiri başlangıçta iki insanın,
tabii,
yani olumlu bir şey çıkmaz.
Niye çıkmaz ya?
Analitik olarak düşünürsek eleştiri negatif anlatıyor. Olumsuzlamayı anlatıyor. Yani eleştiri olumlu bir şey söylemiyor. Nefret denebilir bir bakıma. Çünkü olumsuz...
Ama olumsuz da
olumsuz gerekiyor. Geliyor. Olumsuz gerekiyor. Olumsuz olumluya geçmek için. Yani ikinci olumluya geçmek için şimdi bir olumlu var. Ortada ki eleştiri var, değil mi? Eleştiri var olan bir olumluyu eleştiriyor.
Yani mesela tamam. Kan davası. Şimdi siz onu eleştirdiniz. Şimdi kan davasını eleştirdiniz.
Kan davasının eleştirisi yeni bir kan davası. Orada bir kötü sonsuzluk var. O ayrı bir konu. Şimdi genel olarak düşünelim. Eleştiri var olan bir olumluyu hedef olarak alıyor. Çünkü eleştiri şey olarak değil. Soyut bir şey, kendi başına duran bir şey değil. Eleştiri bir şeyin eleştirisi. Bir olumsuz, olumluya karşı bir olumsuz tutum, değil mi? Tamam. Şeyden biliyoruz, kavram mantığından biliyoruz. Birinci olumsuzlama, yani olumlunun olumsuzlaması, yani diyalektik dediğimiz şey, bu durma noktası değil, çünkü bir çelişki noktası. Yani orada bir olumlu var, bir olumsuz var. Daha doğrusu olumluluğun olumsuzlanması var. Bir karşıtlık durumu var. Şimdi bunu anlayabiliriz aslında şeyde.
Yani şu yazıyı okursanız, diyalektik yöntem, kurgulu yöntem, şu yazıları. Orada bu konu oldukça kolay ulaştırılmış biçimde gidiyorum.
Şimdi eleştiri yapıldığı zaman bir karşılık durumu ortaya çıkıyor. Bu açık olan bir şey değil mi? Karşılık durumunun karakteri ya da anlamı şu. Kendini ortadan kaldırmak. Bu mantığı kavrayabilirseniz diyalektik momentin nereye götürdüğünü görebilirseniz Hegel felsefesinde işler çok kolaylaşacak. Karşılık varsa, bir yerde karşılık varsa orası şey değil, duruş noktası değil. Yeni bir adım atılması için bir olanak. Çünkü karşıtlık, ne olursa olsun karşıtlık, kendini ortadan kaldırmak zorunda. Karşıtlığın anlamı bu. Karşıtlık, olumlu ve olumsuz. Sıcak ve soğuk. Yani bunlar, ikisi bir araya, karşıtlar bir araya geldiği zaman, bunun sonucu onların kendilerini ortadan kaldırmaları oluyor. Nasıl kaldırıyorlar? Onu çok kısa şey yapalım, düşünelim.
Gelinin gelmesi, ucunu götürüyor.
Evet.
Sıcağın gelmesi, soğuğu götürüyor. Ya da arada bir ucunu.
Evet. Evet. Peki, şöyle bir şey var orada. Sıcağın gelmesi soğuğu ortadan kaldırıyor. Ama aslında sıcağın kendisi aynı zamanda soğuğa kendi varlığını ya da kendi niteliğini, karakterini karşısına borçlu değil mi? Tabii. Karşısını ortadan kaldırdığı zaman kendini de ortadan kaldırıyor.
Ölüm gelince yaşam gidiyor.
Evet. Yani. Karşısının şeyi o. Kuzey gelince güney gidiyor falan. Öyle diyeceğiz. Yani karşıtlığın Hayır, kan davası kötü sonsuz dedim. Kan davası. Yani çünkü orada hep aynı şey ineleniyor.
Gelişim yok orada.
Yok. Orada ilerleme, gelişim, değişim yok yani.
Ancak bir hepsi aynı çünkü. Hep eleştirilecek hocam yani dolayısıyla. He? Bir sanat eseri veya bunun gibi bir yapı eleştirilecek. Buradaki zannediyorum başlangıç noktamız bizim yani karşılıklı kişisel
eleştiri olanaksız demiyoruz. Eleştiri olanaksız demiyoruz. Eleştiri olanaklı. Yani yapılıyor da. Ama eleştiri kendini yargıç yerine koymak demek. Dolayısıyla belli durumlarda şey değil, yanlış ya da yersiz. Yani arkadaşların birbirini eleştirmesi
o
biraz yanlış gibi görünüyor. Çok samimiyet onun şey yapabilir, tolere edilmesini sağlayabilir. Yani ama gerçek anlamda düşünürsek eleştiri, yani birbirine eşit olan iki insan hiçbir zaman birbirlerine üstünlük taslamamalılar ve tasladıkları zaman da kabul edemezler. Kabul ederlerse o zaman eşit değiller. Ve eşit olmayanlar arasında da arkadaşlık olmaz. Arkadaşlık sevgi ilişkisi. Sevgi ilişkisi özgürlük gerektirir. Özgürlük, yani özgürlüğün azı çoğu olmaz. O yüzden eleştiri özgürlük. Evet. Evet. Ve karşısındaki de ussal bir varlık olduğu için o zaten orada yanlış olan varsa, yanlış bir şey varsa onu görecek. Onu gösterebilirsin. Söyleyebilirsin ama eleştiri yapmadan.
Nasıl
çünkü
göstereceksin?
Söyleyeyim.
Güzel bir şekilde.
Güzel bir şekilde.
Yani zaten yani eleştiri yöntemi diyelim onu belki ama sonuçta o da bir
evet. Yargılama değil ama. Yani ben senin yargıcının pozundan, rolünden sıyrılıyoruz o durum öyle yaparak.
Evet. Yargılama kötü bir şey.
Ama eleştiri yargıyı içeriyor.
Yargı içeriyor ama yanında bir yargı.
Nasıl yanında?
Yani üstten bakarak değil de düzelmeyi, iyileşmeyi amaçlayan.
Peki bunlar
yerine kendini koyup, yani bu da tabii ayrı bir ilim dalına giriyor. Empati yaparak ben senin yerinde olsam ne yaparım ya nasıl onu düşünüp beden dili ve
onu yaparsanız çok daha iyi. İletişim kesinlikle sağlıklı olarak yürür. Öteki türlü kopar. Ve medeni değil, medeni olmaz. Eleştirmek, suçlamak, kınamak, cezalandırmak, azarlamak falan filan bunlar şey değil. Despotik ilişki tarzları ve özgür insanların şeyi değil, ilişkisi değil. Medeni insan, uygar insanların ilişkisi değil. Yani herkes yanlış yapabilir. Ve önemli olan o yanlışı kendisinin görmesi. Çünkü ancak o zaman düzeltebilir. Senin görmen ve onun nasıl psikanalizde şey yapmaya çalışıyordu doktor, hastanın kendisinin o durumu kavramasını, kabul etmesini, doğrulamasını sağlamaya çalışıyordu. Yani o zaman sonuç alınıyordu. Şeyde de öyle, yani normal insan ilişkilerinde de öyle. Bir yanlış yapılıyorsa o yanlışı yapanın kendisinin onu görmesi gerekir. Senin görmen onu ancak yargılamaya ya da cezalandırmaya götürebilir. Yani düzeltmez, o düzelmesi için kendisini görmesi gerekir. Kendisi gördüğü zaman düzelmez mi? Hayır, kesinlikle düzelir. Çünkü insan ussal bir varlık. Yanlışı gören, kötüyü gören, çirkini gören kim olursa olsun onu gördüğü zaman onun tersine gitmek zorunda. Yani bir insan sigara içmenin kötü olduğunu söylüyorsa ve içiyorsa o zaman sigara içmenin kötü olduğunu bilmiyor ya da henüz görmemiş demektir. Çünkü içiyor. Söylediği şey önemli değil. Onun kötülüğünü bilmiyordur. Bildiği zaman onu eyleminde de gösterecek. Teori ve pratiğin birliği buradan geliyor. Yani orada şey diye soramayız. Bu insan sigaranın kötülüğünü bildiğini söylüyor. Söylüyor ama bilmiyor.
Burada hocam, affedersiniz, bir şey var. Burada dinç devreye giriyor. Söylerim ben. Yani
eleştiriyor musun onu?
Eleştiriyor muyum? Bana biraz azalsa hani iyi olur. Yani dikkat et diyorum. Ama yani bir kere ben bunu söylerim. Kendi vicdanımı rahatlatmak için. Ama 2-3 kere ısrar edemem.
Olmaz. O karışma olur. Karışma, özgün insanlar arasında karışma ilişkisinin olmaması gerekir.
Ne yapacağını biliyor ama söylerim yani.
Evet. Kesinlikle söylemek moral yükümlülüğümüz zaten.
Arkadaşlık.
Evet, elbette. Özellikle de şimdi duyunç ve törellik ilişkisi böyle. Çünkü doğru mu yanlış mı konusunda karar veren duyunç. Davranışın biçimine yani duyunç o davranışların törel belirlenimlerin temelini oluşturuyor dedik ve o duyunç her zaman geliştiği için, özgür olduğu için duyunç zaten özgürlüğünü kazanır kazanmak gelişme sürecine giriyor. Yani duyunç, şimdi senin verdiğin örneğe gelelim. Dışarıdan yapılan baskı, örneğin Çin'de ya da Hindistan'da ya da değişmeyen tüm kültürlerde olan şey o. Dışarıdan yapılan baskının anlamı şu, onlar senin duyuncunu belirliyorlar ya da duyuncunu kilitliyorlar. Yani senin doğrun ve yanlışın dışarısı tarafından belirleniyor. Dışarısı kim olabilir?
Aile.
Evet.
Yani şey.
Din. Din varsa orada din olabilir. Yine o mahalle aracılığıyla da gelebilir. Yani duyunç dışsal bir faktör tarafından belirlendiği zaman özgürlük yok. Evet. Çin. Çin'de devlet var, yasalar var. İmparator yasaları yapıyor, yaptırıyor ve yasaları mandarinler tarafından uygulatıyor ve o kadar o insanlar görevlerine bağlılar ki imparator filan yasaları çiğnerse imparatoru bile sorguluyorlar ya da yargılıyorlar. Ama bu insanlar özgür değiller. Köleler. Yani köle ne demek? Kendi istenci ve duyuncu olmayan demek. Kölenin kavramı bu. Yani bütün Çinliler imparator tarafından mülk gibi satılıyor falan demek değil. O da olabilir. İmparator onu da yapabilir. Çünkü onların istencini, kendi istencinin altına aldığı için onların istenci yok. İmparatorun istenci var. Bu şey, dışsal belirleme duyuncun olmaması demek. Çinlerde hala duyunç yok. Hintlilerde hala duyunç yok. Var mı? Kendi duyunçları. Yani eğer özgür duyunçları olsaydı Hindistan'da kast sisteminin ortadan kalkması gerekirdi. İşliyor. Çin'de özgür bireysellik bunlar zaman alacak. Yani öyle bir anda başarılan şeyler değiller. Ve
yani kendi vicdanları yok derken mutlaka yani mutlaka onların önünde de seçim yaptığı şeyler var.
Evet.
Değil mi?
Var.
Yani, normal hayatı içerisinde. Yani, neye dayanarak, neye da şey yaparak
evet. Yapıyor? Yani şöyle, mesela Çin'de işte işsizlik Dolayısıyla 20 milyon tane insan işini kaybetti. Belki 30 milyon ama 20 milyon rakamını ben 2 ay önce falan gördüm. Bu insanlar kendi ailelerine dönmede özgürler. Dönüyorlar. Ya da dönmemede özgürler. Ama bu insanlar politik istenslerini anlatmada özgür değiller. Çin Anayasası, Çin Komünist Partisi'nin başka bir partinin varlığına izin vermiyor. Vermiyor. Yani bu şey, komünist bir sistem için olması gereken şey. Naziler için de öyleydi. Naziler de iyiydi. Yani ideoloji devleti ele geçirdiği zaman normal olarak şeyi ortadan kaldırıyor. Politik özgürlüğü ortadan kaldırıyor. Eğer şeyse, gevşekse ya da zorunluysa göstermelik bir ikinci partiye vesaire izin verebiliyor. Bu bazı bir iki ülkede görüldü. Çin'de insanlar şeyler, genel olarak düşünürsek 1 milyarlık Çin'i orada devlet o insanların istencinin anlatımı değil. Genel istenç değil. Yani 70 milyon üyesi var Çin Komünist Partisi'nin. Çin nüfusu 1,5 milyara yakın.
cezalandırma şekli. Şimdi burada bir vicdan şeye giriyor tabii, yani bir karar verirken sizin, değil mi? Evet. Bir şeyiniz devreye giriyor. Yani bütün Çinlilerin hiçbir noktada vicdanı
yok. Öyle diye, öyle diye. Daha diyemeyiz.
Diyemeyiz. Yani. O noktada işte o yüzden şey karışıyor.
Hani, tabii. Dünyaları yok derken.
Dünyaları yok derken aslında.
Ama yine de dünyaları yani, anladım. Bir koşu.
Evet. Yani
daha iyi, hangi anlatımı kullanabiliriz? Çünkü yani o insanlar şeyi bilmiyorlar. Kendi istençlerinin olduğunu ve kendi için, kendileri için doğru ve eğri yargısında bulunabilme haklarının olduğunu bilmiyorlar. Bunu bilmiyorlar. Yani bir dinsel dogma altında yetiştirilmiş bir insan yasaklarını, yani İbranilere bakalım. Onların yasaklar ve izin verilenler listeleri var. Onları otomatik olarak uyguluyorsa, onları yaşamına geçiriyorsa doğruyu ve eğriyi dışarıdan almış oluyor. Orada kendi duyuncundan söz edemeyeceğiz. Ama dediğin gibi gündelik bir davranışta bir takım şeylerde kendisi yani karar vermek zorunda. Çünkü kitapta olmayabilir ya da başka bir şey durum olabilir.
Aynı Çinliği alıp Çin'den götürüp başka bir memleket.
Hemen öğrenir. Ama gittiğinde eğer o hak ona verilmezse büyük olasılıkla aynı durumunu koruyacak. Yani onu zaten onu öğrenmeye başladığı zaman o yaşamına da pratiğine de geçiyor. Onun için eyleme geçecek. O hakkı kazanmak için devletle çatışmaya girecek vesaire. Yani duyunç ve istenç yoksunluğu dediğimiz şey özellikle Çin ya da şey durumunda birincil olarak politik devletle ilişki içinde düşünmesi gereken bir şey. Onun dışında yani bunlar derecelerini bilemeyiz ve heterojen. Kültürler artık şey değil, eskisi kadar homojen değil. Yani Hindistan'ın ne kadar İngilizlerden ve Müslümanlardan etkilendi bilmiyoruz. Ama orada çeşitli gelenekler var ki bunlar politik değil. İşte bir kadının eşi öldüğünde, kocası öldüğünde onunla birlikte yakılması falan. Bu hangi düzeyde uygulanıyor, ne kaç sayıda, ne, yani miktarı nedir falan bunları bilmiyoruz tam olarak. Ama bunlar şey değil, doğrudan doğruya devlet, yani politik istenç anlatımları değiller. Ve yine de şey, Hint duyuncunun özgür olmadığını, yani aslında duyunç özgür olmazsa yok demektir. Şimdi Yunan tinine, ona isterseniz şeyden sonra bir ara verip, ondan sonra girelim.
Bir de
bireysellik çok önemli. Evet. Yani o Hegel'in dediklerine bakalım ve
bilgilenmek de doğru olan.